Ayrım 74, sayfa 224, En Renkli Gezisi. 24 Ağustos 1925'te Ankara'dan sessiz, merasimsiz ayrıldı. Yanında yalnız iki arkadaşı, Fuat, parantez içinde Bulca ve Nuri, parantez içinde Jonker ile iki yaveri ve bir katip vardı. O zamanki Ankara İnebolu yolu gerçi çok perişandı. Ama bütün İstiklal Savaşı içinde İstanbul-Ankara bağlantısı hemen yalnız bu yoldan sağlandı. İstanbul'dan Karadeniz yoluyla Anadolu'ya kaçmak isteyenler vapurla veya o zamanki Karadeniz takaları ile evvela İnebolu'ya kapağı atarlardı. Silah, cephane oradan Anadolu'ya kaçırılırdı. Gizli haberlerin gizli irtibat şebekesinin önemli merkezi İnebolu'ydu. İnebolu yolundan Anadolu'ya geçen ve bir kısmı Anadolu'yu evvela İnebolu'da tanıyan aydınların anılarında İnebolu-Ankara yollarının o zamanki hali, kağnılar, sırtlarında cephane taşıyan kadınlar, eşek, deve kolları, yaylılar, kaçak eşkıya korkusu, Ecevit hanları, Kastamonu, Ilgazlar, Çankırı ve nihayet uzaktan köy mü kasaba mı, han mı kervansaray mı olduğu pek belli olmayan o zamanki Ankara'nın hayal kırıcı, cesaret kırıcı ilk görünüşü hala yaşar. Gazi Mustafa Kemal Ankara'dan 24 Ağustos'ta işte bu Kastamonu İnebolu yolculuğuna çıkıyordu. Bu bölgeyi o zamana kadar görmemişti. Önce şimdiki Baraj Vadisi'nden Çubuk Ovası'na çıkıldı. Bu ova Timur'la Beyazıt'ın 627 yıl önce meydan harbi verdikleri yerdi. Gazi Timur'u dünyanın yetiştirdiği en büyük askerlerden biri sayar. Tozlu Ova'yı geçerken vaktiyle Harp Akademisi'nde okuduğu harp tarihi dersleri hafızasında canlanır. Arkadaşlarına 627 yıl önceki harbin tabiye çizgilerini anlatır. Esenboğa Tepeciği bu ovanın ortasındadır. Şimdi tek ağaç görünmeyen çevre dağları vaktiyle ormanlıktı. Yıldırım Timur'u bu yönden beklemiyordu. Onun keşif kolları Bağla, Kırşehir yönlerini taramaktaydı. Halbuki Timur bilindiğine göre 200 bin kişiye varan süvarilerini, katar katar fillerini, Çubuk, Kızılırmak dağlarını, ovalarını örten bu balta girmez ormanların içinde ve ardında gözden saklayabilmişti. Hiç umulmadık bu yönden Çubuk Ovası'na inmişti. Timur'un belki de Esenboğa Tepesi'nden Koca Harp Meydanı'na bakıp da Yıldırım'ın askerleri için bu dervişler Yahşi savaşırlar dediği kıyasiye muharebe işte bu ovalarda geçmişti. Gazi'nin kafilesi ovadan Çankırı yönüne dalınca Ravlı'da ilk Çankırı heyeti tarafından karşılandı. Ravlı köyü bugün de hala aynı Ravlı'dır. Çankırı'nın neredeyse hala aynı Çankırı olduğu gibi. Çankırı heyetinin başında aynı zamanda Halk Fırkası il başkanı olan Müftü Ata Efendi ile belediye reisi Cemal Bey ve Çankırı mebusları vardır. Paşa ile arkadaşları otomobillerinden inerler. Paşanın üstünde yerli ketenden basit bir gri elbise vardır. Başı açıktır ama elinde bir panama şapka taşır. Bu onun şapkayı halka ilk takdimidir. Onu başı açık gören karşılayıcılar da feslerini kalpaklarını çıkarırlar. Hepsinin ellerini sıkar ve ilk suali şudur. Hani sizin şapkalarınız? Yani artık şapka savaşı açılmıştır ve Gazi bu savaşın önünde ve başındadır. Karşılayıcılar Gazi'nin sorusuna pek bir cevap bulamazlar. Eğer şapka ile teşrif buyuracağınızı bilseydik. O gün Çankırı'da 2 saat kadar kalınır. Öğle yemeği kız mektebinde yenilir. Konuşmaların mihveri hep terakki, uygarlık ve şapka meselesidir. Sonra Kastamonu yolculuğu devam eder. Çankırı mebuslarını da yanına almıştır. Dipnot, o zamanki Çankırı mebusu rahmetli Talat, parantez içinde Onay, hatıraları arasında bu seyahate ait izlenimlerini de yazmış, fakat bu hatıralar henüz yayımlanmamıştır. Artık onlar da kervana katılmıştır. Ama herkeste fesini, kalpağını saklar gibi bir hal vardır. Önce Ilgaz kasabası geçilir. Halk ayaktadır. Kısa bir duraklama. Sonra Ilgaz Dağı'na vurulur. Anadolu'da Ilgaz Dağı biraz hayal, biraz şarkı, biraz efsane ve biraz da gurbettir. Ama Bozkır'dan Ilgaz ormanlarına gömülünce yolcu ilk defa bir başka toprak üzerinde olduğunu anlar. Gerçi Bozkır'a alışanlar için Karadeniz'in bu bulutlu ormanlarında pek çabuk Bozkır'ın hasreti başlar. Ama Bozkır'dan ilk ormanlara giriş daima ruhu serhoş edicidir. Gazi'nin kafilesi Kastamonu yolunda evvela Ilgaz Doruğu'na yakın bir dağ karakolunda karşılanır. Kastamonu yolculuğu yapan herkes orada dinlenmiştir. Kastamonu İnebolu yolu nasıl biraz da Ecevit hanları demekse, Çankırı-Kastamonu yolu da biraz Ilgaz karakol durağı demektir. Gazi'ye öğle yemeği orada ikram edilir. Kastamonu'dan öteberi yiyecekler getirilmiştir. Fakat dağlarda dolaşan yörüklerin getirdikleri yoğurt bakracı, yufka ve kaymağı Gazi önce yadırgar. Bakracın üstü yufkanın örtüsünden tozlu, sarımtırak bir renk almıştır. Hatır için el uzatır. Ama sonra yoğurt kapışılır. Gazi'nin çobanlardan alıp masanın altta sakladığı kaymak tasına sıra gelince ise elleri boş kalır. Çünkü onun bir gaflet anını kollayan şoförler masanın altına uzanmış, tası çekip içindekini paylaşmışlardır. Ilgaz'daki karakol durağında yenen yemeğin bir özelliği de vardır. Burada ne kadar yemek yenilse, oradaki pınardan su içen yolcu bir zaman geçince mutlaka acıkacaktır. Gazi de kaptırdığı kaymak tasının üzerine bir bardak soğuk su içer. Fakat hemen yola çıkılır çünkü acıkmaya başlamıştır bile. Kastamonu'dan 20 kadar otomobil Çankırı Kastamonu sınırında Gazi'yi karşılamıştı. Kastamonu'ya 25 kilometredeki 5 değirmenlerde 1000 kadar atlı yaya yoluna dizilirler. Paşa gene başı açık, panama şapkası elinde hepsini selamlar. Nihayet Kastamonu'ya yaklaşılır. Daha 2 kilometreden şehrin ve kazaların binlerce halkı iki geçeli sıralanmıştır. Yaşasın gazimiz, yaşasın kurtarıcımız haykırışları gökleri doldurur. O güne kadar ihmalden, hastalıktan, eşkıyalıktan ve gurbet dertlerinden başka bir şey bilmeyen, sapa, terk olunmuş fakat terbiyesi gelenekleriyle değerli bir halk toplumu olan Kastamonulular ilk defa devletle karşılaşmış gibidirler. Ve bu yeni devleti sırmalar, nişanlar içinde, önünde ardında atlıları, jandarmalarıyla, etrafına bakıp bakmadığı bile belli olmayan asık suratlı bir vali paşa değil, sırtında gri keten elbisesi, elinde beyaz panama şapkası ile, henüz 45 yaşına varmamış ama ardında nice mihnetler, nice meydan muharebeleriyle beraber nice zaferler sürükleyen genç, sarışın, güler yüzlü bir nazik insan temsil eder. O gece Kastamonu, bayramlar, şenlikler, fener alayları, oyunlar, esenliklerle sabaha kadar inler. Gazi ile arkadaşları bir Kastamonu konağına misafir edilmişlerdir. Yemek orada yenilir. Bir aralık Gazi balkondan halk oyunlarını, alayları seyreder. Başı daima açıktır. Halk da başlarını açar. Sanki ondan dağılan, söz, işaret istemeyen bir iradeye sessizce teslim olmuşlar gibidir. Belli ki bu insan ne derse o olacaktır. Ertesi sabah kışlayı askeri birlikleri teftiş edecektir. Mareşal üniformasını giymiştir. Tam 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandıktan sonra Büyük Millet Meclisi'nin ona verdiği müşirlik rütbesinin üniformasını gerçi pek seyrek giyerdi. Ama bu üniforma ona yakışır. İmparatorluğun bütün nişanlarını terk etmiştir. Fakat tek istiklal madalyası ve yakasında, şapkasında sulh sembolü olan defne dallarıyla bu üniforma içinde o daima düşündürücü bir heybet alır. Korkutan değil, inandıran bir heybet. Kışlanın bir duvarına "Bir Türk 10 düşmana bedeldir" yazılmıştır. Oradaki vazifeli subayı çağırır, sorar. "Öyle mi?" "Evet paşam, bir Türk 10 düşmana bedeldir." "Hayır, bence öyle değildir. Bir Türk dünyaya bedeldir." Başlar tasdikle eğilir ve o günden sonra bu söz bir atasözü niteliğini alır. Bu kof bir övünme değildir. Bir ırk üstünlüğü davası, ölçüsüz bir mübalağa, saldırgan bir slogan da değildir. O sadece kendi milletinin üstün değerine ve onun vaat edebileceği imkanlara kayıtsız şartsız inanır. Onun bu sözleri yakın Osmanlı tarihinde aydınları ve bütün halkı saran aşağılık duygusuna karşı bir reaksiyondur. Bu haklı reaksiyon, Balkanlarda hemen hemen silah atmadan dağıtılan koca Osmanlı ordularının boş yere harcanışına değil, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da her ferde ayrı ayrı değerlendirilen aynı ordunun övünülmeye layık olan hatırasına dayanır. Kastamonu Belediye binasında bir kabul resmi de yapılır. Birlikler, teşekkürler, kazalar, nahiyeler, heyetleri, Cumhuriyet'in ilk devlet reisini mareşal üniforması içinde selamlarlar. Hemen herkesle ayrı ayrı ilgilenir. Herkesi dinler. Gerçi kimse bir şikayette bulunmaz ama dertler çoktur. Yol yoktur, toprak yetersizdir, üretim kimseye yetmez. Ama mahsul de değersizdir. Çünkü onu alacak para yoktur. Yıllar yılı süren harpler içinde tarlalar sahipsiz kalmıştır. Hayvan nesli neredeyse tükenmiştir. Ticaret halsizdir, fabrika yoktur. Dokuma tezgahları işsizdir. Vilayetin bütün vergi geliri yüz kızartacak kadar hiçtir. Ayakta ve mareşal elbisesi içinde o bunları dinlerken zaman zaman benzi uçuklaşır, gözleri dalar. Etrafı sırmadan defne dalları işlenmiş mareşal kasketini bazen birden bir elinden diğer eline aktarır ve boş kalan elinin tersiyle alnında biriken ter tanelerini siler. Bütün bu yoklukları nasıl yenecektir? Bütün bu baş döndürücü zorlukların içinden nasıl çıkacaktır? Önünden sıra sıra geçen ve hepsinin yüzünde Türk topraklarında yaşayanların kendilerini idare edene karşı bütün tarih boyunca belki de ilk defa duydukları inanan ve bağlanan bakışları karşısında biraz da mahcup gibidir. Bütün heyetler onu ayrı ayrı kazalarına, nahiyelerine davet ederler. Her elini tutan bir daha bu eli bırakmak istemezmiş gibi önünden biraz zorlukla ayrılır. İnebolu hemşerilerinin İnebolu'ya davetlerini de bu sırada kabul eder. Belediye dairesine demeçler de verir. Biz medeni insan olmalıyız. Fikrimiz ve zihniyetimiz tepeden tırnağa değişmelidir. Bütün Türk ve İslam alemine bakın. Fikirlerini, zihniyetlerini medeniyetin emrettiği değişikliğe ve yüksekliğe ulaştıramadıkları için ızdırap içindedirler. Artık duramayız. Medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki ona ilgisiz kalanları yakar, mahveder. O güne kadar Türk halkı hiçbir önderden böyle sözler duymamıştır. Bu yeni bir dildir. Ama bu medeniyet neydi? Türkiye nasıl medeni olacaktı? O gün bunlar öyle sorulardı ki bu soruların çözümlerini yalnız o ve onun nesli de değil, belki nice nesiller yapabilecekti. Fakat ne var ki günün en gerçek konusu hakikaten medenileşmektir. Gene onun dediği gibi içinde bulunduğumuz medeniyet ailesinde layık olduğumuz yeri almaktır. O bu son sözlerini söylerken gözleri bu defa bir vatandaşın başına ilişir kalır. Çıkar bakayım fesini. Vatandaş yaklaşır, elini başına atar. Bir fes, bir sarık ve en altta da bir takki. Gazi gene konuşur. Belediyeden sonra hükümet dairesine yönelir. Yollarda artık herkes başı açıktır. Kastamonu müftüsü de başından sarığını çıkararak eline almış, memurların arkasında öyle saygı duruşuna geçmiştir. Gazi müftüyle de konuşur. İslam'da kıyafetin şekli nedir? İslam'da kıyafetin şekli yoktur. Kıyafet menfaat ve ihtiyaca tabidir. Öyle ki eğer bir Müslüman bir kafirden, bir mecusiden bir inek alır ve inek yeni sahibinin kıyafetini yadırgayıp sütünü keser veya azaltırsa, Müslüman mecuzi kıyafetine girebilir. Müftü imtihanı kazanmıştır. Gerçekten de İslam'da kıyafetin şeriatça, tarihe dayanan bir özelliği yoktu. Bilgiyi Çin'de de bulsanız alınız diyen bir peygamberin, başka kavimlere benzemeyiniz hadisi herhalde bir kıyafet benzeyişi olamazdı. 25 Ağustos 1925 Salı günü Gazi ve arkadaşları halkın büyük gösterileri içinde İnebolu'ya yollanırlar. Dipnot, İnebolu heyeti üyesi olarak Kastamonu'ya gelen ve o zaman bir hukuk talebesi olan Mustafa Selim İmece'nin Atatürk'ün Şapka Devrimi'nde Kastamonu ve İnebolu Seyahatleri 1925 isimli eseri ilgi çekicidir. Aynı suretle Gazi'nin seyahatleri sırasındaki davranışlarını izlemek bakımından rahmetli Tevfik Bıyıklıoğlu'nun Reisi Cumhur Hazretleri'nin 1925 Sonbahar Seyahatleri isimli eseri de diğerleri arasında ayrıca değerlidir.